Ayrım 2.
Bunun en aşırı ve dramatik biçimi olan bölünmüş kişilik nispeten seyrek görülür ama giderek daha yaygın bir biçimde tanınmaktadır. Görüldüğü zaman da terapist benim margın tedavisinde terapide tek eşlilik, karşılaştığım gibi hangi kişiliği benimseyeceğine ilişkin sersemletici bir çıkmazla karşı karşıya kalır. Varoluşsal yalnızlığın gerçek bir çözümü olmamakla birlikte terapistler sahte çözümlerin önüne geçmek durumundadır. Kişinin yalnızlıktan kurtulma çabaları diğer insanlarla ilişkilerini baltalayabilir. Pek çok dostluk ya da evlilik insanların birbirleriyle ilişki kurması ve birbirini sevmesi yerine bir kişinin bir diğerini yalnızlığa karşı bir kalkan olarak kullanması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Varoluşsal yalnızlığa bir çözüm getirmek amacını taşıyan ve bu öykülerin birçoğunda rastlanan yaygın ve güçlü bir yaklaşımda birleşmedir. Yani kişinin kendi sınırlarını yumuşatması, bir başkasının içinde eriyip gitmesidir. Birleşmenin gücü bilinçaltı algılama deneylerinde annemle ben biriz mesajının bir ekranda bilinç düzeyinde algılanamayacak kadar çabuk bir biçimde görünüp kaybolmasının deneklerin kendilerini daha iyi, daha güçlü ve iyimser hissettiklerini söylemeleri ve hatta sigara tiryakiliği, şişmanlık ya da ergenlik dönemi davranış bozuklukları gibi sorunların tedavisinde diğer insanlardan daha iyi yanıt vermeleri, davranışsal değişim sergilemeleri sonucunu doğurmasıyla ortaya konmuştur. Yaşamın büyük paradokslarından biri de insanın benlik bilincinin kaygıya yol açmasıdır. Birleşme bu bilinci bertaraf ederek kaygıyı kökünden söküp atar. Aşık olan ve mutlu bir birleşme durumu yaşayan bir insan kendi benliğini düşünmez. Çünkü sorgulayan yalnız ben ve ona eşlik eden yalnızlık kaygısı, biz duygusu içinde eriyip gider. Böylece insan kaygıdan kurtulur ama kendisini de yitirir. İşte bu nedenle terapistler aşık olmuş hastaları tedavi etmekten hoşlanmazlar. Terapiyle aşktaki birleşme hali birbiriyle uyuşmaz. Çünkü terapi süreci sonuçta iç çatışmalara rehberlik edecek olan sorgulayıcı bir benlik bilincini ve kaygıyı gerektirir. Ayrıca terapistlerin çoğu gibi benim için de aşık olmuş bir hasta ile ilişki kurmak güçtür. Örneğin Aşkın Celladı öyküsünde Thelma benimle ilişki kurmak istemiyordu. Aşk saplantısı enerjisini tümüyle tüketiyordu. Tek kişide odaklanan güçlü sevgiden sakının, bu insanların bazen sandığı gibi aşkın saflığının kanıtı değildir. Böyle her şeyi dışarıda bırakarak bir kapsüle hapsedilmiş, kendi kendisiyle beslenen, başkalarını umursamayan ve onlara bir şey vermeyen bir aşk kendi üzerine çökmeye mahkumdur. Aşk iki insan arasında parlayan bir tutku kıvılcımı değildir yalnızca. Aşka düşmekle aşkın içinde ayakta durmak arasında sonsuz fark vardır. Aşk bir varoluş biçimidir. Vurulmak değil, vermektir. Bir tek insanla sınırlanmış bir eylem değil, genel anlamda bir ilişki kurma biçimidir. Yaşamımızı çift çift ya da gruplar içinde geçirmek için çok çaba harcasak da gerçeğin yalnız doğduğumuz ve yalnız ölmek zorunda olduğumuz gerçeğinin özellikle ölüme yaklaşırken ürpertici bir berraklıkla ortaya çıktığı anlar vardır. Ölüme yaklaşan pek çok hastadan ölmenin en korkunç yanının onu yalnız yapmak zorunda olmaları olduğunu duydum. Yine de ölüm anında bile bir başkasının tüm varlığıyla yanımızda olma isteği bu yalnızlığın içine işleyerek onu hafifletebilir. Usulca Gitme öyküsünde bir hastanın dediği gibi teknende yalnız da olsan, yakınlarda inip çıkan diğer teknelerin ışıklarını görmek her zaman avutucudur. Peki eğer ölüm kaçınılmazsa, eğer tüm yapıtlarımız, hatta tüm güneş sistemi bir gün yok olup gidecekse, dünya tesadüfi ise, yani her şey pekala başka türlü de olabilir idiyse, eğer dünyayı ve o dünyanın içindeki insani düzeni insanlar kurmak zorundaysa, o zaman yaşamın ne gibi bir kalıcı anlamı olabilir? Bu soru çağdaş erkek ve kadınların huzurunu kaçırır. Ve pek çoğu yaşamlarının anlamsız ve amaçsız olduğunu hissettikleri için terapiden yardım umarlar. Bizler anlam arayan yaratıklarız. Biyolojik bakımdan sinir sistemimiz, beynin kendisine gelen uyaranları otomatik olarak belli bir sistem içinde gruplandırması esasına göre düzenlenmiştir. Anlam aynı zamanda bir egemenlik duygusu da sağlar. Belli bir örüntüden yoksun, gelişigüzel olayların karşısında kendimizi çaresiz ve şaşkın hissettiğimiz için onları düzene koymaya ve bunu yaparken de onların üzerinde bir denetim duygusu kazanmaya çalışırız. Daha da önemlisi anlam, değerlerin ve dolayısıyla davranış kurallarının kaynağını oluşturur. Bu durumda niçin sorularının niçin yaşıyorum yanıtı nasıl sorularına nasıl yaşıyorum bir yanıt getirir. Bir 10 psikoterapi öyküsünde yaşamın anlamı açık bir biçimde pek az tartışılmaktadır. Anlam arayışı haz arayışına çok benzer şekilde dolaylı olarak yönlendirilmelidir. Anlam, anlamlı etkinlikler sonucunda oluşur. Doğrudan doğruya ne kadar ardına düşersek onu bulmamız olasılığı da o kadar azalır. Anlam hakkında sorulabilecek mantıklı sorular daima yanıtlardan daha uzun ömürlü olacaktır. Yaşamda olduğu gibi terapide de anlam, ilişki ve yüklenimin bir yan ürünüdür ve terapistler çabalarını bu yönde yoğunlaştırmalıdır. İlişki anlama ilişkin sorulara mantıklı bir yanıt getirmez ama onları önemsiz kılar. Varoluşsal çıkmazın anlam ve kesinlikten yoksun bir evrende bunları arayan bir varlığın durumu psikoterapistlerin mesleğiyle yakın ilişkisi vardır. Terapistler günlük çalışmalarında hastalarıyla gerçek bir ilişki kuracaklarsa epey belirsizlik yaşarlar. Hastanın karşı karşıya kaldığı yanıtlanamaz sorular terapisti de aynı sorulara maruz bırakmakla kalmaz. Aynı zamanda terapist benim iki tebessüm öyküsünde yapmak zorunda kaldığım gibi öbür insanın yaşadıklarının sonuçta geçit vermez bir biçimde kişisel ve bilinemez olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Gerçekten de belirsizliğe katlanma yeteneği bu mesleğin bir ön koşuludur. İnsanlar terapistlerin hastaları sistematik ve güvenilir bir biçimde terapinin önceden tahmin edilebilen evrelerinden geçirip önceden bilinen bir hedefe yönelttiklerini sanabilirler. Ama bu pek seyrek rastlanan bir durumdur. Aslında bu öykülerinde tanıklık ettiği gibi terapistler sık sık yalpalar, doğaçlama yapar ve el yordamıyla yön bulmaya çalışırlar. Bir ideolojik ekole ve katı bir terapi sistemine sarılarak kesinliğe ulaşmanın güçlü çekiciliğine kapılma eğilimi tehlikelidir. Böyle bir inanç etkin bir terapi için gerekli olan kesinlikten uzak, içten gelen doğal karşılaşmanın önünü kesebilir. Psikoterapinin kalbi olan bu karşılaşma, biri her zaman olmamakla birlikte genellikle hasta konumundaki diğerinden daha dertli iki kişi arasındaki sıcak, alabildiğince insanca buluşmadır. Terapistlerin ikili bir rolü vardır. Hastalarının yaşamını hem gözlemlemek hem de ona katılmak zorundadırlar. Gözlemci olarak terapist hastaya gerekli temel rehberliği sağlamak için yeterince nesnel olmalıdır. Katılımcı olaraksa hastanın yaşamına girer ve bu karşılaşmadan etkilenir. Bazen de değişime uğrar. Her bir hastanın yaşamına tümüyle girmeyi seçerken terapist olarak ben de yalnızca hastalarımın karşılaştığı varoluş sorunlarının aynılarıyla karşılaşmakla kalmayıp bu sorunları aynı sorgulama kuralları çerçevesinde incelemeye hazır olmak zorundayım. Bilmenin bilmemekten, riske girmenin girmemekten daha iyi olduğunu, büyü ve yanılsamanın ne kadar zengin, ne kadar çekici olsalar da sonunda insan ruhunu zayıflattığını varsaymak zorundayım. Thomas Hardy'nin şu güçlü sözlerini son derece ciddiye alıyorum. Eğer daha iyiye giden bir yol varsa, bu en kötüye eksiksiz bir bakışı gerektirir. Gözlemci ve katılımcı olarak oynanan bu ikili rol, terapisti hayli zorlar. Beni de bu 10 vakada hırpalayıcı sorularla karşı karşıya bırakmıştı. Örneğin benden aşk mektuplarını saklamamı isteyen bir hastanın benim tam da kendi yaşamımda kaçındığım türden sorunları ele almasını bekleyebilir miydi? Onun benden daha ileriye gitmesine yardımcı olmak mümkün müydü? Ölmek üzere olan bir adama, bir dul kadına, çocuğunu yitirmiş bir anneye ve doğaüstü düşleri olan vesveseli bir emekliye varoluşa ilişkin acımasız sorular, yanıtlarını benim de bilmediğim sorular sormalı mıydı? Öbür kişiliğini çok baştan çıkarıcı bulduğum bir hastaya zaafımı ve sınırlarımı belli etmeli miydim? Dış görünüşünü itici bulduğum şişman bir hanımla dürüst ve sevecen bir ilişki kurabilir miydim? Yaşlı bir kadını bilinçlendirme adına akıl dışı fakat güç verici ve avutucu bir aşk yanılsamasından yoksun mu bırakmalıydım? Ya da kendi çıkarları doğrultusunda hareket edemediği için üç açılmamış mektup karşısında dehşete düşen bir adama kendi irademi zorla kabul mü ettirmeliydim? Bu psikoterapi öykülerinin hasta ve terapist kelimeleriyle dolu olmaları sizi yanıltmasın. Bunlar her erkeğin, her kadının öyküleridir. Hastalar her yerdedir. Bu etiketin kullanılması büyük ölçüde keyfi olup çoğu kez hastalığın vahametinden çok kültürel, eğitimsel ve ekonomik etmenlere bağlıdır. Terapistler de hastalarla aynı ölçüde bu varoluş sorunlarıyla yüzleşmek zorunda olduklarından, mesleki yaklaşımın bilimsel yöntem için çok gerekli olan tarafsız nesnelliği burada geçerli değildir. Biz psikoterapistler yalnızca anlayışla kafa sallayıp hastalara kendi sorunlarıyla sebatla mücadele etmelerini öğütleyemeyiz. Onlara siz ve sizin sorunlarınız diyemeyiz. Bunun yerine bizden ve bizim sorunlarımızdan söz etmeliyiz. Çünkü yaşamımız, varlığımız daima ölüme, sevgi yitirişe, özgürlük korkuya ve gelişme ayrılığa perçinlenmiştir. Biz hepimiz bu işin içinde birlikteyiz. Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri. Irvin D. Yalom. Aşkın Celladı. Aşık olan hastalarla çalışmaktan hoşlanmam. Bu belki kıskançlıktandır. Çünkü ben de aşkın büyüsüne kapılmayı çok isterim. Belki de aşk ve psikoterapi temelde uyuşmadığında. İyi bir terapist karanlıkla savaşır ve aydınlanmayı arar. Oysa romantik aşk gizemle beslenir ve incelendiğinde ufalanıp dağılır. Aşkın celladı olmaktan nefret ederim. Ancak Thelma ilk görüşmemizin ilk dakikalarında umutsuzca, trajik bir biçimde aşık olduğunu söylemişti. Ve ben bir an bile duraksamadan onun tedavisini üstlenmeyi kabul etmiştim. İlk bakışta gördüğüm her şey yaşlılıktan titreyen çenesiyle 70 yaşındaki buruşuk yüzü, seyrelmiş, rengi atmış bakımsız sarı saçları, bir deri bir kemik kalmış mavi damarlı elleri bana onun yanılıyor olması gerektiğini, aşık olamayacağını söylüyordu. Nasıl olurdu da aşk bu sarsak, çelimsiz, kocamış bedeni harap etmeyi ya da o şekilsiz polyester eşofmanın içinde barınmayı seçebilirdi? Hem aşk mutluluğunun ruhu neredeydi? Terma'nın acı çekmesi beni şaşırtmamıştı. Çünkü aşka her zaman acı bulaşır. Ama onun aşkı korkunç derecede dengeden yoksundu. Aşkının hiç keyifli bir tarafı yoktu. Yaşamı tümüyle bir işkenceydi. Bu durumda onu tedavi etmeyi kabul etmiştim. Çünkü aşk nedeniyle değil, aşk olduğunu sandığı az rastlanır benzeri bir duygu nedeniyle acı çektiğinden emindim. Hem yalnızca Terma'ya yardım edebileceğime inanmakla kalmıyordum. Aynı zamanda bu sahte aşkın, gerçek aşkın derin gizlerine kısmen ışık tutabilecek bir fener işlevi göreceğini düşüncesi de merakımı körüklüyordu. İlk görüşmemizde Thelma mesafeli ve gergindi. Bekleme odasında onu karşıladığımda gülümsememe karşılık vermemiş ve ona koridor boyunca eşlik ederken beni bir iki adım geriden izlemişti. Ofisime girince çevresini incelemeden hemen oturdu. Sonra benim bir şey söylememi beklemeden ve eşofmanın üstüne giymiş olduğu kalın ceketin düğmelerini bile açmadan ansızın derin bir soluk alıp söze başladı. 8 yıl önce terapistimle bir aşk macerası yaşadım. O zamandan beri aklımdan hiç çıkmadı. Bir defasında kendimi neredeyse öldürüyordum ve bir dahaki sefere başaracağıma inanıyorum. Son umudum sizsiniz. İlk cümleleri her zaman dikkatle dinlerim. Çoğu kez olağanüstü ipuçları verirler ve bir hastayla kurabileceğim ilişkinin türünü önceden sezdirirler. Kelimeler insana bir başkasının yaşamına girme izni verirler. Ama Terma'nın ses tonunda daha yakına gelmem için hiçbir çağrı yoktu. Sözlerine devam ediyordu. Bana inanmakta güçlük çekiyorsanız belki de bunlar yardımcı olabilir size. Soluk kırmızı renkte, ağzı torba gibi büzgülü bir çantanın içinden çıkardığı iki eski fotoğrafı bana uzattı. Birincisi parlak, siyah, dar bir bale giysisi içinde genç ve güzel bir dansçının resmiydi. Dansçının yüzüne baktığımda Thelma'nın yıllar ötesinden bana dikkatle bakan iri gözleriyle karşılaşıp irkildim. 60 yaşlarında güzel fakat duyarsız görünen bir kadının resmi olan ikinci fotoğrafa döndüğümü gören Thelma, bu resim 8 yıl önce çekilmişti diye bilgi verdi. Parmaklarını taranmamış saçlarının arasından geçirerek, gördüğünüz gibi artık görünüşüme dikkat etmiyorum dedi. Bu kılıksız yaşlı kadının terapistiyle bir macera yaşamasını hayal etmekte güçlük çekmekle birlikte ona inanmadığım yolunda hiçbir şey söylememiştim. Hatta başka bir şey de söylememiştim. Tarafsızlığımı tümüyle korumaya çalışmıştım. Ama o bir inanmazlık belirtisi sezmiş olmalıydı. Küçük bir işaret, belki gözlerimin belli belirsiz irileşmesi gibi bir şey. Onun kendisine inanmadığım yolundaki suçlamasına itiraz etmemeye karar verdim. İncelik göstermenin sırası değildi. Hem gerçekten de 70 yaşında perişan bir kadının sırılsıklama aşık olması durumunda bir uyumsuzluk vardı. Bunu o da biliyordu. Ben de biliyordum. Ve o benim bunu bildiğimi de biliyordu. Çok geçmeden Terman'ın son 20 yıldır kronik depresyonda olduğunu ve hemen hemen sürekli psikoterapi gördüğünü öğrendim. Terapinin büyük bir bölümü ilçedeki akıl hastalıkları kliniğinde bir dizi stajyer tarafından yürütülmüştü. 11 yıl kadar önce Matthew adında genç ve yakışıklı bir stajyer psikologla terapiye başlamış ve onu 8 ay süreyle haftada bir kez klinikte gördükten sonra bir yıl daha özel muayenehanesinde görmeye devam etmişti. Ertesi yıl Matthew bir devlet hastanesinde tam gün çalışmaya başlayınca bütün özel hastalarının terapisini sona erdirmek zorunda kalmıştı. Terma onunla vedalaşmaktan büyük üzüntü duymuştu. Hayatında karşılaştığı en iyi terapistti o. Terma onu giderek daha çok sevmiş ve o 20 ay boyunca her hafta terapi saatini dört gözle beklemişti. Daha önce hiçbir zaman hiç kimseye bu kadar açılmamıştı. Daha önce hiçbir zaman hiçbir terapist ona bu kadar titizce dürüst, dolambaçsız ve nazik davranmamıştı. Terma birkaç dakika boyunca Matthew'a övgüler düzdü. O kadar sevgi doluydu ki sıcak davranmaya, insanı rahatlatmaya çalışan başka terapistlere de gittim. Ama Matthew farklıydı. O beni gerçekten seviyor, gerçekten kabul ediyordu. Ne yapsam, ne kadar korkunç şeyler düşünsem beni kabul edeceğini ve yine nasıl söylesem doğrulayacağını, hayır onaylayacağını biliyordum. Bana terapistlerin genellikle yaptığı biçimde yardım etti ama çok daha fazlasını yaptı. Örneğin, beni yaşamın manevi, dini boyutuyla tanıştırdı. Bana tüm canlıları sevmeyi öğretti. Bana dünyaya gelmiş olmamın nedenleri üzerinde düşünmeyi öğretti. Ama öyle bulutların üzerinde değildi. Tam yanımda, benimle birlikteydi. Terma çok heyecanlanmıştı. Kesik kesik konuşuyor, konuşurken bir yeri, bir bulutları gösteriyordu. Matthew'dan söz etmekten hoşlandığını görebiliyordum. Benimle dalaşmasına bayılıyordum. Hiçbir şeyden kaçmama izin vermezdi. Hep o boktan alışkanlıklarımı sorgulardı. Bu deyim beni irkiltmişti. Diğer anlattıklarına pek uymuyordu. Ama Thelma kelimelerini öyle kısıtlı bir biçimde seçmişti ki onların Matthew'a ait olduklarını varsaydım. Belki de adamın ince tekniğinin bir örneğiydi bu. Ona karşı olumsuz duygularım hızla büyüyordu. Ama onları kendime saklıyordum. Thelma'nın sözleri Matthew'a ilişkin herhangi bir eleştiriyi hiç de hoş karşılamayacağını açıkça ortaya koymuştu. Matthew'dan sonra Thelma başka terapistlerle terapiye başlamış ama hiçbiri ona asla Matthew gibi ulaşamamış ya da yaşamına değer vermesine onun kadar yardımcı olamamıştı. Bu durumda son buluşmalarından bir yıl sonra bir cumartesi öğle sonrası geç saatlerde San Francisco'da Union Meydanı'nda ona rastlayınca düşünün ne kadar memnun olmuştu Thelma. Hemen sohbete dalmışlar ve alışverişçilerin girdabından kurtulmak için San Francisco otelindeki pastaneye girip kahve içmişlerdi. Konuşacak öyle çok şey vardı ki, Thelma'nın geçen yılı hakkında Matthew'un bilmek istediği o kadar çok şey vardı ki, kahve saati yemek saatine dek uzamış ve yengeç çorbası yemek için Fisherman's Wharf'taki Skoma'nın yerine yürümüşlerdi. Her şey o denli doğal görünüyordu ki sanki defalarca böyle birlikte yemek yemişlerdi. Gerçekte son derece profesyonel bir ilişkileri olmuş ve bu ilişkileri hiçbir zaman resmi hasta terapist sınırlarını aşmamıştı. Birbirlerini her hafta tam 50 dakikalık zaman dilimlerinde tanımayı öğrenmişlerdi. Ne daha fazla ne daha az. Ama o akşam Thelma'nın şimdi bile anlayamadığı nedenlerle o ve Matthew günlük gerçekliğin dışına kaymışlardı. İkisi de saate bakmıyordu. Kişisel konuları konuşmalarında ya da birlikte kahve içip yemek yemelerinde olağan dışı hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta sessizce işbirliği yapıyorlardı. Matthew'un kırışan gömleğinin yakasını düzeltmek, ceketine yapışan bir iplik parçasını almak, Nob Hill'e tırmanırken onun koluna girmek Thelma'ya doğal geliyordu. Matthew'un Hyde'deki yeni kulübesini tarif etmesi de Thelma'nın orayı görmeye can attığını söylemesi de çok doğal geliyordu. Terma kocasının şehir dışında olduğunu söyleyince kıkırdaşmışlardı. Amerika'nın erkek izcilerinin danışma kurulunda üye olan Harry, haftanın hemen hemen her gecesi Amerika'nın herhangi bir yerinde erkek izcilerin toplantılarında konuşmalar yapardı. Matthew hiçbir şeyin değişmemiş olmasına gülüyordu. Ona hiçbir şeyi açıklamak gerekmiyordu. Ne de olsa Terma hakkında her şeyi biliyordu. Akşamın geri kalan kısmı hakkında fazla bir şey hatırlamıyorum diye sürdürdü Terma. İlk kimin kime dokunduğunu, Sevişmeye nasıl karar verdiğimizi aslında karar da vermedik. Her şey hiç çaba harcamadan kendiliğinden oluverdi. En iyi hatırladığım şey Matthew'un kollarında yatarken kendimden geçişimdi. Hayatımın en müthiş anlarından biriydi o. Sonra neler olduğunu anlat bana. O günden sonraki 27 gün 19 Haziran'dan 16 Temmuz'a kadar büyüleyiciydi. Günde birkaç defa telefonda konuşuyorduk. 14 defa da görüştük. Uçuyor, kayıyor, dans ediyordum. Terman'ın sesine bir kırvaklık gelmişti. Başını 8 yıl önceki bir melodinin ritmiyle sallıyordu. Gözlerinin hemen hemen kapalı oluşu sabrımı fena halde zorluyordu. Kendimi görünmez hissetmekten hiç hoşlanmam. Hayatımın doruk noktasıydı bu. Daha önce ya da sonra hiç o kadar mutlu olmadım. O zamandan beri olup bitenler onun bana o zaman verdiklerini asla silemez. O zamandan beri neler oldu peki? Onu son defa 16 Temmuz günü öğlen yarımda gördüm. 2 gündür ona telefonla ulaşamamıştım. Ben de haber vermeden ofisine uğrayıverdim. Bir sandviç yiyordu ve 20 dakika kadar sonra bir terapi grubunu yönetmesi gerekiyordu. Telefonlarıma neden yanıt vermediğini sorduğumda, "Yaptığımız doğru değil ve bunu ikimiz de biliyoruz," dedi yalnızca. Telma durakladı, sessizce ağlıyordu. Bunun doğru olup olmadığını keşfetmenin tam da zamanı diye düşündüm. "Devam edebilir misin?" Ona, "Peki seni gelecek yıl ya da 5 yıl içinde arasam?" diye sordum. "Benimle görüşür müydün? Golden Gate Köprüsü'nde bir kez daha yürüyebilir miydik? Seni kucaklamama izin verir miydin?" Matthew soruma, elimi tutup beni kucağına çekerek ve birkaç dakika süreyle sımsıkı kucaklayarak yanıt verdi. O günden sonra onu defalarca aradım ve telesekreterine mesajlar bıraktım. Başlangıçta beni birkaç kez aradı ama sonra ondan hiç haber alamaz oldum. Beni yaşamından koparıp attı. Tam bir suskunluğa gömüldü. Terma öteye doğru dönüp pencereden dışarı baktı. Sesindeki kıvraklık kaybolmuştu. Acı, umutsuz bir tonda daha yavaş konuşuyordu. Ama gözyaşları kesilmişti. Şimdi ağlamaktan çok saldırmaya ve parçalanmaya yatkın olduğunu düşündü.